Dudaktan kalbe.
Ayrım 24.
Kendi kendime geliyordum, yolda peşime çapkınlar takıldı. Küçük hanım, çiçek isteriz diye söz atmaya başladılar. Baktım ellerinden kurtulamayacağım, birkaç tane çiçek verdim. Haydi alın da işinize gidin dedim. Daha ziyade olmaya başlamasınlar mı? Ben koşarım, onlar koşar. Hani içimden öyle geldi ki çiçekleri başlarına çarpayım ama serde kadınlık var. Lamia gülmeye başladı. Bey babam seni yalnız sokağa bırakmıyordu Makbul. Evet ama bugün bir müsaade etti. Bey babamın misafirleri var. Bil bakalım kim, aklına gelmez. Ne bileyim ben? Dedim ya, dünyada aklına gelmez. İmam Efendi ile amcan. Rıza Bey mi? Öyle ya, Kütahya'da kaç amcam var? Lamia hayretle sordu. Amcam size gelir miydi ya? Hayır. Bey babamla eskiden beri tanışıyor ama şimdiye kadar birbirlerine gitmiyorlardı. Bugün bey babam çağırdı. Lamia'nın kaşları merakla çatılmıştı. Bey baban amcamı niçin çağırdı acaba? Makbule ellerini açtı, dudaklarını büktü, gözlerinde şeytani bir gülümsemeyle ben de bilmiyorum vallahi dedi. Sonra acele acele, tövbe yarabbi, bak yemin de ettim, günaha girdim diye kahkahalarla gülmeye başladı. Lamia ellerini onun omzuna koydu, ciddi bir tavırla, haydi Makbule saklama dedi. Genç kız daha kuvvetle gülmeye, dilini çıkararak, gözlerini kırparak onunla eğlenmeye başladı. Biliyorum ama söyleyemem, vallahi söyleyemem. Lamia asabi bir ısrarla, mutlaka söyleyeceksin Makbule, vallahi darılırım, yüzüne bakmam dedi. Makbule şimdi tereddüt ediyor, bir türlü karar veremiyordu. Bir aralık söyleyecek gibi oldu fakat yapmak üzere olduğu şeyden birdenbire korkarak yerinden fırladı. Söylemem de söylemem, vallahi de söylemem, billahi de söylemem diye uydurma bir türkü tutturarak oynamaya başladı. Lamia'nın iyiden iyiye canı sıkılmıştı. Kaşlarını çattı, artık merak etmiyormuş gibi. İster söyle, ister söyleme dedi. Makbule'nin yüzüne bakmıyor, bozulmuş yastıkları düzeltiyor, sandalyelerin yerlerini değiştiriyordu. Makbule ona dargınlığını unutturmak için havadisler veriyor, sualler soruyordu. Lamia yüzüne bakmamak için inat ediyor, suallerine sadece evet, hayır diye cevap veriyordu. Genç kız nihayet dayanamadı, hemen hemen mahzun bir tavırla, Lamia'cığım söylerim ama vallahi bey babam duyarsa kıyametleri koparır dedi. Lamia onu ellerinden tutarak mindere oturttu. Bey baban nereden duyacak? Ben kimseye söylemem dedi. Makbule kollarını arkadaşının boynuna doladı, saçlarını onun yüzüne, dudaklarına, çenesinin altına koyarak yavaş yavaş söylenmeye başladı. Lamia'cığım sakın bana darılma. Sen hani Muhlis Efendi diye bir ihtiyara varacaktın? O vakadan sonra Muhlis Efendi seni almaktan vazgeçmişti. Çok müşkül vaziyette kaldın değil mi? Daima bu mezar gibi yerde kalacak değilsin ya. Bey babam seni çok terbiyeli, namuslu görüyor. Benim de seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Geçen gün teyzemle konuşurken dinledim. Diyordu ki, Lamia Hanım bu evin hanımı olur. Yaşı küçük ama çok ağırbaşlı. Biz de rahat ederiz, o da rahat eder. Anlıyorsun ya Lamia'cığım, işte amcanla İmam Efendi'ye galiba bunu söyleyecek. Başını Lamia'nın çenesinden göğsüne indiriyor, yüzüne bakmaktan korkarak onun kucağında büzülüyordu. Lamia'cığım, be babam senin için çok yaşlı ama Mebrure'yi evlat gibi sevecek. Bana darılmıyorsun ya. Lamia bunu zaten ihtiyar binbaşının muamelesinden, halinden hissetmişti. Hakikati Makbule'nin ağzından işittiği vakit hafif bir hüzünden başka bir şey duymuyordu. Sakin bir şefkatle onun başını kaldırdı, yüzünü okşadı, derin, ağır bir sesle ''Bunda darılacak ne var Makbule?'' dedi. ''Bey baban hakikaten böyle bir şey düşünüyorsa benim ona minnettar olmam lazım gelir.'' Demek ki ben herkesin zannettiği kadar fena bir kız değilmişim. Makbule bu sözleri ondan beklemiyordu. Çılgın bir sevinçle demek ki razı olacaksın diye haykırdı. Lamia yine o sakin ciddiyetiyle, daha bir şey söylemedim Makbule dedi. Sadece şunu demek istiyorum ki, bey babam benim için çok bile. Başını omzuna meylettiriyor, gözlerini hayatının uzun macerasına bakar gibi ta uzaklara dikerek devam ediyordu. Seninle hemen bir yaşta yahut pek az farklı bir görünüyoruz. Fakat öyle değil Makbule, benim bu yaşta gönlüm ihtiyarladı. Benim için gece gündüz, yaz, kış, hepsi bir. Hiçbir şey istemiyorum. Küçüğümden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Hayat benim için bitti. Mebrure mesut olursa ben de mesut olacağım. Genç bir adamla evlenmeyi aklımdan geçirmiyorum. Ben halde bir kadını kim ne yapsın? Hem genç adam karısından aşk bekler. Halbuki benim gönlüm şimdiden sönük. Şimdi anlıyorsun ya. Bey baban sahiden beni istiyorsa reddetmem için hiçbir sebep yok. Ben de küçüğümde bir yuva buluruz. Kimse artık bana hakaret etmez. Lamia 19'unu bitirmek üzereydi. Vücudu daha ziyade büyümüş, yüzü daha güzelleşmiş, cildinin ve gözlerinin rengi daha başka bir parlaklık almıştı. Onu çehresine masum bir halavet veren açık sarı saçları, gözlerinin hiç sönmeyen sakin gülümsemesiyle gören komşuları kah hayret ediyorlar, kah kocasını ona layık bulmadıklarını anlatacak sözler söylüyorlardı. Genç kadın bu imaları anlamamazlıktan geliyor, içinden onlara istihfaf ediyordu. Kendini çok yaşamış, hiçbir şeyden emeli kalmamış zannediyordu. Bazen kendi kendine düşünüyordu. Bir zamanlar ben de genç oldum, ben de başkaları gibi sevdim, hala da seviyorum. Fakat sevdiğim benim için öldü, onu artık göremeyeceğim. Kocam genç yahut ihtiyar, güzel çirkin olmuş, bana ne? Değil mi ki iyi, namuslu bir insan, bana yeter de artar bile. Laima hala seviyor, gözlerini kapadığı vakit boz yakayı, bağları, koruları güneşleriyle, mehtaplarıyla onu... Uzun boyu, zarif, esmer yüzüne bir garip cazibe veren mavi gözleriyle, beyaz dişleriyle görüyordu. Fakat bu hayaller artık ona ıstırap ve heyecan vermiyor, sakin kalbinde mahzun bir rikkatten başka bir şey uyandırmıyordu. Batmış bir güneşin aydınlıklarına benzeyen hatıraları renkli bir toz gibi mazisine yayılıyor, unutulup kaybolmuş şeyleri hafif hafif aydınlatıyor fakat artık yakmıyordu. Lamia'nın bir tek derdi vardı, kocasının aşkı. Binbaşı onu bazı ihtiyar kalplerde kurumuş bir saman yığını gibi alevlenen bir son aşkla seviyordu. Askerlik gaileleri içinde sevmeye vakit bulamamış bir adamdı. Lamia'yı ilk gördüğü, bu ifal macerasını ilk işittiği vakit bu çocuğa karşı tiksintiden başka bir şey duymamıştı. Fakat sonra zamanla bu duyguya biraz merhamet karıştırmaya başlamıştı. Katil vakası Kütahya'yı alt üst etmiş, birçok kimseler gibi binbaşıyı da heyecan ve meraka düşürmüştü. Muhakemenin ilk başladığı gün o da birçok kimseler gibi orada hazırdı. Onu siyah çarşafıyla, ölü gibi sararmış rengiyle, suçlu mevkiinde görünce kalbi çarpmaya başlamış, hakimin ilk sualine Lamia diye cevap verdiği zaman ömründe ilk defa gözleri yaşarmıştı. İhtiyar binbaşı, muhakemenin heyecanlı safhalarını büyük bir alaka ile takip etmiş, bir zaman sonra bu bedbaht çocuğa karşı duyduğu şeyin cinsini kendi kendisinden saklayamamıştı. Evvela yardım etmekten başka bir şey istemiyordu. Beraat kararından sonra Lamia'yı kızının bir arkadaşı sokakta kalmış bir biçare gibi evine almayı düşünmüştü. Fakat buna imkan yoktu. Nihayet uzun düşüncelerden sonra onu nikahına almaya karar vermişti. Aklı başında temiz, ciddi bir adamdı. Böyle mazisi şüpheli bir genç kadından vefa göreceğini ümit etmiyordu. Herkesin kendisine güleceğini biliyordu. Hele kalplerinin büsbütün yabancı olacağına emindi. Fakat değil ona sahip olmak, onu birkaç gün yakından görmek bile ihtiyar kalbinin dayanamayacağı bir saadetti. Başkalarının bu çok felaket görmüş genç kadını maddi sefaletten, belki yeni bir sükûttan kurtarmak için aldığını söylemişti. Hatta ilk zamanlarda Lamia da bunu böyle zannetmişti. Binbaşı bu çok fazla genç kadına karşı duyduğu mevsimsiz aşktan utanıyor, zaafını anlatacak bir kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Bu aciz ve utanma ona sevgi tabisiyle hareket eden bir hayvan huşuneti veriyordu. Genç kadın haftalarca onun kaba kollarında örselenmiş ruh sefaletinin en acısını duymuştu. Evlenmelerinden bir ay sonraydı, Lamia bir gece birdenbire hastalanmıştı. Kemal Bey telaş ediyor, gece yarısı uzak bir mahallede oturan belediye doktorunu getirmek için elbiselerini giyiyordu. Lamia buna hacet olmadığını söyledikten sonra, "Benim için çok yoruluyorsunuz, çok fedakarlık ediyorsunuz, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum," demişti. Binbaşı elini onun saçlarına koymuş, mahzun mahzun yüzüne bakarak, "Asıl ben sana borçluyum Lamia, gençliğini bana vakfettin. Sana hayatımı versem minnetimin binde birini feda edemem," demişti. Bu ilk itirafıydı. 15 yaşında mektep çocuklarına yakışan bu söz dudaklarında melul bir samimiyet alıyordu. Lamia bu kaba tavırlı ihtiyar askerin kendisini ne kadar sevdiğini o vakit anlamış, ona acımaya başlamıştı. Bununla beraber bir türlü bu aşka alışamıyor, onu hayatın zelil bir mecburiyeti gibi kabul ediyordu. 14. Sıcak, karanlık bir Eylül akşamıydı. Yemekten sonra yukarı sofaya çıkmışlar, biraz rüzgar almak ümidiyle iki yandan pencereleri açmışlardı. Ortadaki büyük masanın üstünde abajurlu bir lamba yanıyordu. Kemal Bey bir köşedeki yayvan sedirin üstüne yarı uzanmış, hem gazete okuyordu hem de kucağında uyuyan Mebrure'yi hafif hafif sallıyordu. 1,5 yaşına gelen Mebrure annesinden ziyade ihtiyar binbaşıya alışmış, bütün nazını kahrını ona çektiriyor, ağladığı vakit omzuna binmedikçe susmuyor, hiç tek durmayan mini mini parmaklarıyla onun uzun kır bıyıklarını yoluyordu. Akşamları kedi yavruları gibi Kemal Bey'in kucağında uyumayı adet edinmişti. Kıvırcık başını onun boynuna dayıyor, yakasını bırakmıyordu. Lamia masanın yanında, saçlarında ve yüzünde abajurun kırmızı akisleri oynaşarak dikiş dikiyordu. Aşçı Emine nine açık pencerelerin birinden bahçeye ışık gösteriyordu. Makbule pencereden sofaya nar koparmak için ağaca çıkmıştı. Türlü münasebetsizlik ederek gülüyor, türkü söylüyordu. Pencereden sofaya nar kabukları dalları atıyor, Emine nineyi meraklandırıp bağırtmak için ara sıra dalları sarsarak "Aman düşüyorum, yetişin," diye bağırıyordu. Kemal Bey'in sert bir tekleri üzerine ağaçtan inerken sokak kapısı çalındı. Makbule aşağı inmek isteyen nineye "Sen gelme, ben açarım," diye seslendi. Kemal Bey gözlerini gazetesinden kaldırarak "Kim acaba? Bakar mısınız Lamia?" dedi. Genç kadın dikişini masanın kenarına bırakarak yavaş yavaş yerinden kalkıyordu. Birdenbire bahçede korkunç bir çığlık koptu. Pencereden sarkan Emine nine elindeki şamdanı sallayarak "Beyefendi yetiş, birisi Makbule Hanım'ın boynuna sarıldı," diye feryat etmeye başladı. Binbaşı bir hamlede yerinden fırlamış, Mebrure'yi kucağından atarak aşağıya koşmuştu. Lamia'ya o vakadan sonra garip bir göz yılgınlığı gelmişti. Ne vakit bir feryat, bir gürültü işitse birdenbire titremeye başlıyor, eli ayağı kesiliyor, vücudu soğuk bir ürperme içinde kalıyordu. Tekrar pencereden sarkan aşçı kadın ona dönerek hayretle, "Hanımcığım, hele gel buraya, Makbule'ye sarılan adam misafir galiba. Bu ne iş böyle, beyefendi de onun boynuna sarıldı," dedi. Lamia yavaş yavaş kendine gelerek pencereye doğru yürüdü, fakat bir şey göremedi. Onlar hep birden içeri girmişlerdi. Konuşarak, gülüşerek merdivenlerden çıkıyorlardı. Lamia yandaki odadan birine kendini darattı, kapıyı iterek dinlemeye başladı. Kemal Bey yüksek sesle Makbule'yi azarlıyordu. "Allah cezanı versin, öyle haykırılır mı, aklımızı başımızdan aldın?"
Ayrım sonu.